Ayrım 64.
Pyotr Stepanovich sabırsızlıkla bozdu sessizliği. Ama umarım herkes görevini yapacaktır gene baylar. Virginsky elini kolunu sallayarak heyecanlı, çabuk çabuk konuşmaya başladı. Şatov'un karısının ona döndüğünü, bir çocuk doğurduğunu biliyorum. Sözcükler güç çıkıyordu ağzından. İnsan kalbini bildiğim için kesinlikle şunu söyleyebilirim ki artık ele vermez bizi. Çünkü mutluluk içinde yüzüyor. Öyle ki belki de hiçbir şey yapmamak gerekir bu durumda. Durdu, soluğu kesilmişti. Pyotr Stepanovich ona doğru yürüdü. Bay Virginsky, birdenbire mutlu olsanız tehlikeyi, hatta mutluluğunuzu yitirmeyi göze alarak mutluluktan önde saydığınız bir yurttaşlık görevinizi yerine getirir misiniz? Hainleri ele verir misiniz demiyorum, böyle bir şey yok çünkü. Tüm bedeni titremeye başlayan Virginsky, hayır, geri kalmazdım bunu yapmaktan dedi. Asla geri kalmazdım. Alçak olmaktansa gene mutsuz olmayı mı yeğlerdiniz? Evet evet, hepten karşıyım buna. Su katılmamış bir alçak olmayı yeğlerdim. Yani hayır, hiç de alçak değilse de tersine alçak olmaktansa hepten mutsuz olmayı isterdim. Şunu da bilesiniz ki bizleri ele vermeyi bir yurttaşlık görevi, ilkelerine uygun bir iş sayıyor. Buna delil de her ne kadar suçlarının çoğu bağışlanacaksa da bunu yapmakla kendini bile bile tehlikeye atmasıdır. Böyle bir insandan her şey beklenir. Hiçbir mutluluk yenemez onu. Bir gün sonra aklı başına gelir, kendi kendine sitem ederek gider yapar yapacağını. Üstelik 3 yıl sonra karısının ona dönmesinde, Stavrogin'den peydahladığı çocuğu doğurmasında mutlu bir yanda görmüyorum ben. Şigalev ısrarlı bir sesle atıldı birden. Ama bizi ele vermek istediğini belli eden bir davranışını da görmedik. Ben gördüm diye haykırdı Pyotr Stepanovich. Ele verecektir bizi. Bu konuşmalarınız da son derece budalaca oluyor baylar. Birden köpürdü Virginsky. Bense dedi karşıyım buna. Bütün kalbimle karşıyım. Şunu istiyorum ki, bakın ne istiyorum. Buraya gelince hepimiz birden karşısına çıkalım, soralım ona. Kuşkularımız doğruysa namus sözü alalım ondan, bırakalım. Yargılayalım onu burada. Önce saklanıp sonra hep birden üzerine atılmaya karşıyım ben. Genel sorunu namus sözüne bağlamak ahmaklığın daniskasıdır. Allah kahretsin, ne budalaca düşünceler bunlar baylar. Peki tehlike baş gösterdiğinde ne yapacaksınız? Virginsky hep aynı şeyi söylüyordu. Karşıyım buna, karşıyım. Böğürüp durmayın bari, ıslık sesini duymayacağız. Baylar, Şatov, tu Allah kahretsin, ne aptalca şeyler bunlar. Şatov'un panislavist, yani en kuş beyinli insanlardan biri olduğunu söylemiştim size. Ama bırakın, önemi yok bunların. Ne söyleyeceğimi şaşırıyorum. Baylar, Şatov öfkeli, kim besleyen bir insandı. İsteyerek ya da istemeyerek topluluğa üye olduğu için son ana kadar öfkeli bir kişi olarak ondan genel sorun için yararlanabileceğimi umuyordum. Kesin emirlere rağmen korudum onu, bağışladım. Hiç değmezken yüzlerce kere bağışladım onu. Ama sonunda bizi ele vermeye kalkıştı. Neyse, boş verin. Biriniz sıvışmayı denesin hele. Hiçbirinizin işi bırakmaya hakkı yoktur. Canınız çekerse öpüşebilirsiniz bile onunla. Ama bir namus sözü uğruna her şeyi feda etmeye hakkınız yoktur. Domuz yavruları hükümete satılmışlar yapar bunu. Kim satılmış hükümete diye mırıldandı Liputin. Belki de siz. Sussanız iyi edersiniz Liputin. İş olsun diye konuşuyorsunuz. Tehlike anında korkanların tümü satılmıştır baylar. Son anda tabanları yağlayıp ay affedin beni her şeyi söyleyeceğim diye bağıra bağıra kaçan ödlekler her zaman bulunur. Ama şunu bilesiniz ki baylar, ne söylerseniz, kimleri ele verirseniz verin artık affedilemezsiniz. Cezanızı ne kadar hafifletirlerse hafifletsinler gene de Sibirya'yı boylar her biriniz. Üstelik öteki kılıçtan da kurtulamazsınız. Hem hükümetin kılıcından keskindir öteki. Pek öfkeliydi Pyotr Stepanovich, sözü de uzatıyordu. Şigalev kararlı bir tavırla ona doğru 3 adım attı. Her zamanki tavrıyla kendinden emin, ölçülü başladı. Hem sanırım ayaklarının altındaki toprak kaysa bile ses tonunu zorlamaz, ölçülü konuşmasının bir notasını değiştirmezdi. Dün akşamdan şu ana kadar düşündüm durum üzerinde. Her şeyi enine boyuna inceledikten sonra hazırlanılarak işlenen bir cinayetin daha bir yararlı, önemli işe verilebilecek pek değerli zamanın kaybından başka bir şey olmadığı, üstelik bunun temiz yürekli sosyalistler yerine basit düşünceli, çoğunlukla politikacı insanların etkisi altında kalınarak soruna daima en çok zararlı olan kötü yola sapmak olduğu sonucuna vardım. Buraya sırf hazırlanan bu cinayete karşı olduğumu söylemek, sonra da neden bilmiyorum, tehlikeli dediğiniz bu andan sonra ayrılmak için geldim. Bu tehlikeden korktuğum ya da öpüşmeye hiç de hevesli olmadığım Şatof'a acıdığım için değil, bu iş programımla taban tabana zıt olduğu için gidiyorum. Sizi ele vermem ya da hükümetçe satın alınmam konusunda gönlünüz rahat olsun. Ele vermeyeceğim sizi. Dönüp yürüdü. Allah kahretsin diye haykırdı Pyotr Stepanovich. Onlarla karşılaşıp Şatof'u uyaracak. Tabancasını çıkardı, tetiğin kurulmasından çıkan bir tık sesi duyuldu. Şigalev geri döndü. Şatof'la yolda karşılaşırsam belki de kendisiyle selamlaşacağıma ama uyarmayacağıma inanabilirsiniz. Bunun hesabının sizden sorulabileceğini de biliyor musunuz Bay Fourier? Benim Fourier olmadığımı bilmenizi isterim. Beni bu tatlı, soyut gevezeyle karıştırmakla, yazım sizde olsa bile ondan hiç haberiniz olmadığını ispat ediyorsunuz sadece. Öc almanıza gelince şunu söyleyeyim ki, boşuna kurdunuz tetiği. Şu anda hiçbir işinize yaramaz bu. Yarın ya da öbür gün yapacak olursanız aynı şeyi, beni öldürmekle başınıza lüzumsuz dert almaktan başka bir kazancınız olmaz. Beni öldürürsünüz ama er geç gene de benim söylediğime geleceksiniz. Allah'a ısmarladık. Tam bu anda 200 adım öteden bir ıslık sesi duyuldu. Havuzun bulunduğu yandan gelmişti ses. Dün konuşulduğu gibi Liputin de ıslıkla cevap verdi hemen. Bunun için oldukça zayıf soluğuna güvenemediğinden sabahleyin pazardan bir kopeye kilden bir çocuk düdüğü almıştı. İçinde bir kuşku doğmasın diye Erkel yolda bir ara Şatof'a ıslıkla işaretleşeceklerini söylemişti. Şigalev inandırıcı bir sesle merak etmeyin diye fısıldadı. Uzaklarından geçeceğim, görmeyecekler bile beni. Sonra yavaş yavaş adımlarını çabuklaştırmadan eve yollandı. Bu korkunç olayın nasıl geçtiği şimdi bütün ayrıntılarıyla biliniyor. Önce tam mağaranın önünde Liputin, Erkel'le Şatof'u karşıladı. Şatof selamlaşmadı onunla, elini de uzatmadı ama hemen aceleci bir sesle çabuk çabuk konuşarak ''Kürek nerede, bir feneriniz de yok mu?'' diye sordu. ''Korkmayın, hiç kimsecikler yoktur buralarda. Şimdi şurada top atılsa Skvoreşniki de duyulmaz. Makine burada, işte tam burada.'' Gerçekten de mağaranın arka köşesinde ormana doğru 10 adım uzaklıktaki bir yere topuğuyla vurdu. Tam bu anda ağacın arkasında saklanan Tolkaçenko atıldı üzerine. Erkel ise arkadan kollarından yakaladı onu. Liputin önden saldırdı. Üçü birden bir anda yere yıktılar onu. Bu arada Pyotr Stepanovich elinde tabancasıyla çıktı ortaya. Şatof'un bir an başını ondan yana çevirdiği, onu gördüğü, tanıdığı söyleniyor. Üç fener aydınlatıyordu sahneyi. Kısa, umutsuz bir çığlık attı birden Şatof. Ama bağırmaya komadılar onu. Pyotr Stepanovich dikkatlice, sert bir hareketle tabancayı alnına dayadı ve tetiği çekti. Patlama pek gürültülü olmamıştı belki de. Hiç değilse Skvoreşniki'den bir şey duyulmamıştı. Ancak 300 adım uzaklaşan Şigalev çığlığı da tabanca sesini de duymuştu. Ama sonra tanıklık ederken geri dönmediğini, hatta durmadığını söyledi. Bir anda ölmüştü Şatof. Her şeyi Pyotr Stepanovich yönetiyordu. Soğukkanlı olduğunu hiç sanmıyorum. Çömelip aceleyle ama kararlı bir tavırla ölünün ceplerini aradı. Parası yoktu. Para çantası Maria Ignatievna'nın yastığının altında kalmıştı. Boş birkaç kağıt buldu. Bir pusula, bir kitabın adı, Bunca zaman cebinden için kaldığı bilinmeyen, Avrupa'daki meyhanenin birine ödenen 3 yıl öncesine ait bir hesap pusulası. Pyotr Stepanovich kağıtları cebine koydu. Birden ötekilerin toplanmış cesedi seyrettiklerini, boş durduklarını görünce kabaca öfkeyle söylenmeye başladı. Ayılan Tolkaçenko ile Erkel koştular. Daha sabahtan mağaranın içinde hazırladıkları, her biri 20 funt ağırlığında her işi tamam, yani sicimle sıkı sıkıya bağlı iki taşı getirdiler. Cesedi en yakın 3. göle kadar taşıyıp suya atmak kararlaştırılmış olduğu için taşların birini ayaklarına, birini de boynuna bağlamaya koyuldular. Pyotr Stepanovich yalnız başına bağlıyordu. Tolkaçenko ile Erkel ise sadece taşları tutuyor, sırayla ona veriyorlardı. Önce Erkel verdi. Pyotr Stepanovich homurdanarak, küfrederek cesedin ayaklarını birbirine, sonra da bu taşa bağlarken, Tolkaçenko bu uzun süre içinde, istendiği anda hiç geciktirmeden verebilmek için saygılı bir tavırla öne eğilmiş, getirdiği taşı kucağında tutuyordu. Yükünü yere koymayı bir an bile geçirmemişti aklından. Pyotr Stepanovich iki taşı da bağladıktan sonra oradakilerin yüzüne bakmak için doğrulduğunda birdenbire bir tuhaflık hiç beklenilmeyen, hemen hepsini şaşırtan bir olay oldu. Yukarıda da söylendiği gibi Tolkaçenko ile Erkel'den başka hiç kimsenin bir şey yaptığı yoktu, hepsi bakıyorlardı. Virginski gerçi herkesle beraber atılmıştı şotofun üzerine ya, tutmamıştı bir yerinden, kıskıvrak yakalanmasına da yardım etmemişti. Liamshin ise tabancanın patlamasından sonra katılmıştı gruba. Sonra cesetle belki 10 dakika süren bir uğraş sırasında bir ölçüde kendilerini kaybetmiş gibiydiler. Bir yere toplaşmışlar, korkudan çok şaşıyorlardı. Liputin önde, cesedin tam önünde duruyordu. Virginski hemen onun arkasındaydı. Omuzunun üstünden değişik, yabancı bir merakla, hatta daha iyi görebilmek için parmaklarının üzerinde yükselerek bakıyordu. Liamshin ise Virginski'nin arkasında saklanıyor, ancak arada bir arkasından ürkek ürkek bakıyor, gene hemen saklanıyordu. Pyotr Stepanovich taşları bağlayıp doğrulduğunda, Virginski'nin tüm bedeni titremeye başladı birden. Ellerini birbirine vurarak acıklı bir sesle avazı çıktığınca bağırdı. ''Bu değil, bu değil, hayır hiç de bu değil.'' Bu pek geç kalmış haykırışına bir şey daha ekledi belki ama Liamshin bırakmadı. Birden arkadan yakaladı onu, tuhaf tuhaf bağırmaya başladı. Kişinin müthiş korktuğu anlar vardır. Birden kendisininkinden apayrı, daha önce ondan hiç beklenilmeyecek bir sesle bağırmaya başlar. Bazen pek korkunç olur bu. Liamshin yabani bir hayvan gibi ulumaya başlamıştı. Arkadan Virginski'yi gittikçe daha bir heyecanlı, kuvvetle sıkarken, gözleri göz çukurlarından dışarı fırlamış, ağzını alabildiğince açmış, davul çalıyormuş gibi ayaklarını sık sık yere vurarak, soluk almadan bağırıp duruyordu. Virginski öylesine korkmuştu ki, ondan hiç beklenmeyen bir öfkeyle çılgın gibi bağırmaya başlamıştı. Arkasına kolunun yetiştiği kadar Liamshin'in yüzünü tırmalıyor, yumrukluyor, var gücüyle kollarının arasından kurtulmaya çalışıyordu. Erkel'in de yardımıyla Liamshin'i geri attı sonunda. Virginski korku içinde 10 adım yana kaçmıştı ki, Liamshin Pyotr Stepanovich'i gördü birden, gene böğürmeye başladı, bu kez ona saldırdı. Ayağı cesede takılınca Pyotr Stepanovich'in üzerine düştü, başını göğsüne dayayarak kolları arasında öylesine kuvvetle sıktı onu ki ilk anda Pyotr Stepanovich'te, Tolkaçenko'da, Liputin'de hiçbir şey yapamadılar. Pyotr Stepanovich bağırıyor, küfrediyor, başını yumrukluyordu. Sonunda kurtulduğu, tabancasını çıkarıp o arada Tolkaçenko, Erkel ve Liputin'in kollarından tuttukları hala böğüren Liamshin'in açık ağzına dayadı. Ama Liamshin tabancaya bile aldırmadan bağırmaya devam ediyordu. Sonunda Erkel mendilini çıkarıp ağzını tıkadı, bağırma da böylece kesildi. Bu arada Tolkaçenko da sicimin geri kalanıyla ellerini bağladı. Pyotr Stepanoviç telaşlı bir şaşkınlıkla deliye bakarken, "Çok tuhaf bu," dedi. Pek şaşırdığı belliydi. Dalgın dalgın, "Onun için bambaşka şeyler düşünüyordum," diye mırıldandı. Liamshin'in yanında Erkel'i bıraktılar. Önce cesedin işini halletmek gerekiyordu. Çok bağırılmıştı, bir duyan olabilirdi. Tolkaçenko ile Pyotr Stepanoviç fenerleri aldılar, cesedin başının altından tuttular. Liputin ile Virginski ayaklardan tuttular, götürdüler. Ceset iki taşla beraber hayli ağırdı. Gidecekleri yerde 200 adımdan çoktu. En güçlüleri Tolkaçenko'ydu. Ayaktan tutmak için feneri vermek istedi ya, cevap veren olmadı ona, oldukları gibi yürüdüler. Pyotr Stepanoviç sağda, öne iyice eğilmiş, sol eliyle alttan taşı tutarak ölünün başını omzunda taşıyordu. Tolkaçenko yolun yarısına kadar taşı alttan tutmayı akıl etmediği için sonunda ağzını bozarak bağırdı ona Pyotr Stepanoviç. Sesi yalnız başına çınlamıştı. Sessizce taşıyorlardı ötekiler. Ancak havuzun yanında Virginski bitkin düşmüş gibi yükün altında eğilerek gene aynı yüksek ağlamaklı sesiyle bağırmaya başladı birden. "Bu değil, hayır, hayır, hiç de bu değil." Skvoreshniki'nin hayli büyük olan cesedi getirdikleri bu üçüncü havuzunun bittiği yer, koruluğun en ıssız, hemen hiç ziyaret edilmeyen, özellikle bu mevsimde bir köşesiydi. Havuzu otlar kaplamıştı burada. Feneri yere koydular, cesedi sallayıp sallayıp suya attılar. Boğuk, devamlı bir ses duyuldu. Pyotr Stepanoviç feneri kaldırdı, ötekiler de başlarını merakla uzatarak cesedin sulara gömülüşüne baktılar. Ama hiçbir şey görünmüyordu artık. İki taş bağlı ceset bir anda kaybolmuştu gözden. Su yüzeyindeki kocaman halkalar da çabucak yitip gittiler. İş bitmişti. Pyotr Stepanoviç yanındakilere döndü. "Baylar, şimdi ayrılacağız. Hiç kuşku yok ki özgür bir görevi yerine getirmekle kazanılan o özgür gururu duyacaksınız. Şu anda bu çeşit duygular için fazla heyecanlı, telaşlıysanız da, hiç kuşku yok ki yarın, bunu duymamanız ayıp kaçacak olan yarın duyacaksınız bu gururu. Liamshin'in yüz kızartıcı aşırı heyecanınıza gelince, bunu bir sayıklama olarak kabul ediyorum. Zaten sabahtan beri ağır hasta olduğu söyleniyor. Size ise Virginski, bir anlık özgür düşünce, genel sorum konusunda namus sözüne güvenilemeyeceğini, bizim yaptığımız gibi yapmak gerektiğini ispat edecektir sanırım. Bizleri ele vermek için bir takım çalışmaların olduğunu olaylar gösterecek size. Sözlerinizi unutmayı kabul ediyorum. Tehlikeye gelince korkulacak bir şey yok şimdilik. Davranışlarınıza dikkat ederseniz sizlerden kuşkulanmak hiç kimsenin aklının ucundan bile geçmez. Öyle ki her şey size, yarın beni inandıracağınızı umduğum kesin inancınıza bağlıdır. Zaten genel sorunda her biriniz üzerine bir görev almak, gerekirse birbirinizi kontrol etmek, haber vermek için aynı inançta birleşmiş kişiler olarak ayrı, özgür bir örgüt kurdunuz. Her birinizin yüce zorunlulukları vardır. İçi geçmiş, hareketsizlikten kokmaya başlamış bir işi yeniden harekete geçirmektir göreviniz. Canlı kalabilmeniz için bunu hiçbir zaman unutmayın. Şimdilik yapacağınız her şeyi yıkmak, alt üst etmektir. Devleti de, onun törelerini de. Yönetimi ele almayı kararlaştıran bizler kalacağız ayakta yalnızca. Akıllıları, kafası çalışanları yanımıza alacağız, budalalarınsa sırtına bineceğiz. Bundan sıkılmamalısınız. Özgürlüğe değebilmeleri için kuşakları eğitmek gerekir. Daha binlerce şatoflar gidecek. Kendimize bir yön bulmak için örgütleniyoruz. Boş durup hevesle bize bakanların elinden tutmamak da ayıptır. Şimdi Kirilov'a gidiyorum. Ölürken hükümete her şeyi itiraf ediyormuş gibi, cinayeti onun işlediğini yazıp bırakacağı belge sabahleyin polisin elinde olacak. Böyle bir belgeden daha inandırıcı hiçbir şey olamaz. Bir kere Şatov'la düşmandılar birbirlerine. Amerika'da beraberlerken kavga etmek için bol zamanları vardı. Şatov'un inançlarına ihanet ettiği biliniyor. Şatov'un ona ele vermesinden korktuğu için düşman kesilmişti ona. Yani en affedilmez bir düşmanlıktı bu. Hepsi böyle yazılacak bunların. Sonra yanında Filipov'un evinde Fetka'nın kaldığı da hatırlatılacak. Böylece bütün kuşkular uzaklaştırılmış olacak üzerinizden. Çünkü o kuş beyinlilerin hepsini şaşırtacak bu mektup. Yarın görüşmeyeceğiz baylar, kısa bir süre için köye gidiyorum. Ama daha ertesi gün benden haber alacaksınız. Yarın evlerinizden çıkmamanızı salık veririm size. Şimdi ikişer ikişer ayrılıp ayrı yollardan kente gideceğiz. Tolkaçenko bir dileğim olacak sizden. Liamşin'le ilgilenin, evine götürün onu. Yüreksizliğinin önce kendisine zararı dokunacağını anlatın ona. Bay Virginski, akrabanız Şigalev'den, sizden olduğu gibi kuşkulanmak istemiyorum. Ele vermez o. Ancak davranışının beni çok üzdüğünü söyleyeceğim. Ama ne var ki topluluğu bıraktığını söylemedi henüz. Bu bakımdan onu gözden çıkarmak için zaman erken. Hadi biraz çabuk olalım baylar. Düşmanlarımız kuş beyinli olsa bile tedbiri elden bırakmamak iyi olur. Virginski Erkel'le beraber gidiyordu. Erkel, Liamşin'i Tolkaçenko'ya teslim ettikten sonra Pyotr Stepanoviç'e koşmuş, Liamşin'in ayıldığını, pişman olduğunu, af dilediğini, hatta kendisine ne olduğunu bilemediğini söylediğini haber vermişti. Pyotr Stepanoviç, koruluğun dışından dolaşan yoldan bir başına gidiyordu. En uzun yol buydu. Yolun yarısında Liputin koşarak ona yetişince pek şaşırdı. Pyotr Stepanoviç, ya ele verirse bizi Liamşin? Hayır, aklı başına gelecek. Bizi ele verirse Sibirya'yı önce kendisinin boylayacağını anlayacaktır. Artık hiç kimse ele veremez. Siz bile. Ya siz? İhanet etmeye yeltenecek olursanız hepinizin birden topunu atarım, bunu siz de biliyorsunuz. Ama siz ihanet etmezsiniz. Bunu söylemek için mi iki verst koştunuz? Pyotr Stepanoviç, Pyotr Stepanoviç, belki bir daha hiç görüşmeyiz. Nereden çıkardınız bunu? Yalnızca bir şey söyleyin bana. Ne istiyorsunuz? Beni yalnız bıraksanız iyi olacak. Bir tek cevap ama doğru olsun. Yeryüzünde bir beşli biz miyiz, yoksa yüzlerce beşli olduğu doğru mu? Bu soru benim için çok önemlidir Pyotr Stepanoviç. Heyecanlı olmanızdan anlaşılıyor zaten. Liamşin'den daha tehlikeli olduğunuzu biliyor musunuz Liputin? Biliyorum, biliyorum ama cevabınız. Çok budalasınız. Oysa ha bir olmuş ha bin. Artık bunun sizce bir önemi olmadığı belli. Demek ki bir beşli var diye haykırdı Liputin. Biliyordum zaten. Bir beşli olduğunu biliyordum şu ana kadar. Başka bir cevap beklemeden döndü, karanlığa dalıp kayboldu. Bir süre düşündü Pyotr Stepanoviç. Hayır, hiçbiri ele veremez diye mırıldandı kararlı bir sesle. Ama beşli, beşli olarak kalmalı, söyleneni yapmalıdır. Yoksa hepsini birden, ne salak insanlar!